Sufinin kitabı ne mürekkeptir ne harf, o kar gibi bembeyaz bir kalpten ibarettir. Restart programının 4. bölümü, dünyanın neresinde olursanız olun bizi dinleyen siz, değerli ve saygıdeğer dinleyicilerimize sunuluyor. Biliyorum pek çoğunuz bu programı dinliyorsunuz ve sadece geçtiğimiz 3 bölümde bile Facebook'ta ve diğer çeşitli sosyal medya platformlarında kendine has bir vızıltı yarattı. Ancak başka meseleler de vardı, başka sorular soruldu. Bu programın geçtiğimiz 3 bölümünde dinler hakkında olan filden bahseden bir Mevlana şiiriyle başladık. 2 beyite geldik. O 2 beyiti geçen hafta açıkladık ve bu şiirin gerçek anlamı netleşene ve Mevlana'nın bakış açısını sizler için aydınlatana kadar bu şekilde beyit beyit devam edeceğiz. Restart en baştan başlamak demektir. Aynen okuduğum Simurgh şiiri gibi en baştan başlamak, restart'ın anlamı budur. Program için restart adını seçmemizin nedeni bu. Yani geri gelip bu birkaç bin yıla yeni bir check-up, yeni bir restart yapmalıyız ki restart programının içinde hangi konunun gizli olduğunu görelim. Çok dikkatli dinleyin. Örneğin kanser olduğunuzda ilk doktora gidersiniz, kanser olduğunuzu söyler. İkincisi kanser olduğunuzu söyler. Üçüncüsü de kanser olduğunuzu söyler. Üç doktor size kanser olduğunuzu söylediğinde size kanser misiniz diye sorsam evet dersiniz. Neden diye sorsam üç farklı yerdeki üç farklı doktorun sözlerine atıfta bulunup efendim üçü de bana kanser olduğumu söyledi dersiniz. Kanser olduğunuza dair inancınız %99 kesinleşir. Peki ya tarih boyunca 5000 büyük arif farklı ülkelerde antik çağlardan modern zamanlara, Platon ve Galen'den Goethe'ye, Tagore'ye, Hegel'e ve dikkat edin Nietzsche ve Maurice Maeterlinck'e. Hegel'i sonra açıklayacağım. Nietzsche daha sonra açıklamamız gereken çok önemli bir nokta. Sonra Mevlana'ya, Attar'a, Hacı'yı Kirmani'ye, Sagir İsfahani'ye, Nizami Gencevi'ye, Şeyh Harakani'ye ve Şah Nimetullah Veli'ye geliyorsunuz. Hepsi size manevi kanser olduğunuzu söylüyor ve siz bunu kabullenmeyi reddediyorsunuz. Olamaz. 5000 doktor, hekim size kanser olduğunuzu söylüyor. 5000 tanesi en az 5000 yıl içinde benim okuduklarım 2000 ila 3000 yıl öncesine doğrudan atıfta bulunanlar. Gataları okuyun, Vedalara gidin, Hindulara gidin, nereye giderseniz gidin, Manihaistlere gidin, Mazdeklere gidin. Bunun Farsça konuşanlarla bir ilgisi yok. Dünya arifleri sizi doğru olmayan bir dine yönlendiren rehberleriniz olduğunu söylemişler. Bu 72 milletin savaşıdır ve sizde manevi bir kanser var. Ve 100 yıldır kendinizi paraladığınız bu fiziksel kanser için inşallah öldüğünüzde o birkaç yüz bin yıllık manevi kanseriniz size o kadar azap edecek ki 100 yıldır ağladığınız bu fiziksel kanserin yaşamamız gereken o birkaç milyon yıla kıyasla ne kadar kısa bir süre olduğunu anlayacaksınız. Manevi kanseri sadece irfan ve tasavvuf çözebilir. Başka kim senin manevi kanserini çözerim diye iddia ediyorsa, Mevlana'nın tabiriyle sifonu çekin gitsin, kısa ve net. Başka yolumuz yok. Yani ruhun adı geçtiğinde Mevlana'dan son iki beyti söyleyeceğim çünkü bu programla ilgililer. Diyor ki, söyleme ki nefes ehlinden duyasın dille ifadeye gelmeyeni. Söyleme ki o güneşten duyasın kitaplara ve vaazlara sığmayanı. Söyleme ki ruh sana üflesin, bildiklerini terk et, Nuh'un gemisine bin. Şimdilik bu üç beyti açıklıyoruz. Geçen hafta bitirememiştik. Yani Mevlana resmen diyor ki, Hafız ve diğerleri de diyor ki, sizde kanserli bir hastalık var. Ve işin ilginç yanı, bu sadece sizde yok. Senin babanda da var Hüseyin'i. Diyor ki, ananın babanın dinini benimsemişsin ve bu kanser nesilden nesile devam ediyor. İrfan'da derler ki, bu kanser Adem'den bu yana devam ediyor. Nedir bu kanser? Peki bu restart programı ne demeye çalışıyor? Dediğim gibi, kısa ve net, restart programı size 73. Yolu, ariflerin yeni bir dinini açıklıyor. Ki diğer 72 din bunu gizlemek için götlerini yırtıyorlar. Benim demek istediğim çok basit. İrfan ve tasavvuftan bahsettiğimizde bu milyarlarca dolar demek, şu anda bu program yayınlanırken bile havaya uçabilir. Hiç fark etmez. Siz Mevlana'yı anladığınızda bazıları milyarlarca dolar kaybeder. Siz Goethe'yi anladığınızda bazıları milyarlarca dolar kaybeder. Görüyorsunuz ya, sırf bazılarını kastettiğimi anlayın diye söylüyorum. Onlar umurumda değil. Benim meselem şu ki, tüm dinlerin dini bir bakış açısı var ve tüm ateistlerin bilimsel bir bakış açısı var ve bu ikisi de irfanın sadece küçük bir açısı. Ama buradaki nokta şu ki, örneğin diyelim İslam'da 400, 200, 100, 60 mezhep var. Hepsinin camileri var, tapınakları var, insanları var. Her yerde para dönüyor. Her şey para için. Hristiyanlıkta da aynı, Yahudilikte de aynı, Budizm ve Hinduizm'de de aynı. Dünyanın soluna gidin, sağına gidin, dünyayı ne kadar dolaşırsanız dolaşın, kendiniz göreceksiniz ki konuşulan konu milyarlarca dolar. Bu yüzden internette Mevlana'nın sözlerini çarpıtmak için 400 kişiyi kiralamak, tutmak onlar için büyük bir mesele değil. Neden olmasınlar? 50 milyar dolar gelirleri var. 2 milyon dolar harcayıp örneğin kendi propagandacılarını piyasaya sürerler, web siteleri açarlar, bir Adyan Haber, Dinler Haber sitesi kurarlar. Neden olmasın? Adyan Haber'in 500 ila 600 çalışanı var ve hepsi mesela İran'da bizim paramızla ayda 2 ila 3000 dolar maaş alıyor. Japonya'ya gidin, İtalya'ya gidin, Fransa'ya gidin. Her yerde aynı. Yani Restart programının bakış açısı net. Diyor ki, sevgili dinleyici, arifler dünyanın 72 dinini kabul etmezler ama onlara saygı duyarlar. Size 73. din adını verdikleri bir yol önerirler ve sizi manevi kanserden kurtarmak isterler. Çok basit. Geçen hafta Restart programına 30'dan 40'ın üzerinde soru geldi. Örneğin bir iki kişi Bay Refi Power'dan bahsetmiş. Biz de maalesef zamanımızı harcayıp onun 10 videosunu izledik. Adam irfandan zerre anlamıyor. Bizim sevgili Suruş'umuzun mistik okuryazarlığının %1'ine bile sahip değil. En azından Suruş'un ana babasına rahmet olsun. O bir şeyler anlıyor. Bir şeyler biliyor, belli bir atmosferi tarif ediyor. Ben Suruş irfandan bir şey anlamıyor dediğimde, vay Bay Refi Por'un haline. Size onun bir cümlesini söyleyeyim, o kadar gülünç, o kadar ilginç ki. Ama Bay Refi Por ile Bay Suruş arasındaki tek fark, Bay Suruş'un %60 ila 70 oranında kendi inançlarından konuşması. Bay Refi Por ise tam olarak basınç noktalarını bulmuş ve bunları anladıktan sonra onları saptırıyor. Mesela diyor ki, zahidin kalbinde olanı eğer mümin veya arif bilseydi kafir olarak ölürdü. Ve arifin kalbinde olanı eğer zahid bilseydi ve bunu kesinlikle Selman ve Ebu Zer'e atfetmek istiyor. Oradaki cümle şudur. Selman'ın kalbinde olanı eğer Ebu Zer anlasaydı, Ebu Zer kafir olarak ölürdü. Asla tersini söylememiştir. Yani Ebu Zer'in kalbinde olanı eğer Selman anlasaydı kafir olarak ölürdü dememiştir. Bu eğer P ise Q doğrudur. Ancak bunun tersi tamamen sorgulanır. Bu onun süluk, yolun ve irfanın bakış açısının mertebelerini ve derecelerini anlamadığı anlamına gelir. Ayrıca zahidin kalbinde hiçbir şey yoktur. Sizinle konuşacağı hiçbir şeyi yoktur. Arif, mistik dediğinizde mümin, inanan, arife aittir. Bir mümin, bir ariftir. Bir mümin, irfanın içinde olmalıdır. Tüm dinler için iman kapısını açıklayacağım ve kesinlikle anlayacaklar. Ama zahidin kalbinde ne var ki Selman anlasın ya da anlamasın, Arif anlasın ya da anlamasın, tasavvuf anlasın ya da anlamasın? Kalbinde kesinlikle hiçbir şey yoktur. Tabii siz meseleyi karmaşıklaştırmak istemiyorsanız. Hayır, zahidin kalbinde, müminin yani Arif'in bilmediği hiçbir şey yoktur. Ama Arif'in kalbinde öyle bir şey vardır ki zahit onu görürse fanatik olduğu için tüm irfan sisteminin anasını siker. Bu mantıklıdır. Ama tersi kesinlikle mevcut değildir. Neyse, bu tür şeylerden bahsederek ne kendi zamanımızı ne de sizinkini harcamamalıyız. Başka isimlerden de bahsettik. Bakın, bu program kendi yolunda gidecek. Bu programı dinleyen herkes eminim ki bu geçtiğimiz birkaç bin yılda anlamaları gereken şeyi anlayacaklar. Ve eğer anlamamaları gerekiyorsa yapacak bir şey yok. Bu programın yapısı bu. Konumuza gelelim. Şimdi ben bu programda irfanın evrimsel olmadığını, evrilmediğini açıkladık. Yani kendisi evrimin sonudur. İçinde bir değişiklik yoktur. Ama din evrilir, bilim evrilir. Sa'di'nin şiiri çok güzeldir. Der ki, İnsan bedeni insanlık ruhuyla yücelir. İnsanlık alameti sadece o güzel giysi değildir. Diyor ki, bilim adamları, mühendisler, tarih boyunca tüm doktorlar, tüm mühendisler, okur yazar olan herkes, üniversiteye giden, okuyan herkes, evrende şimdiye kadar çaba sarf etmiş herkes, bunu insanın giysisi, yani bedeni için, bu et parçası için yapmıştır. Bakın, mühendis beden için bir ev yaptı, beden için bir araba yaptı. Doktor gözünüzü düzeltir ki daha iyi vakit geçirin, hayattan birkaç öpücük daha alın. En iyi aşçı siz yiyin diye yemek pişirdi. Televizyon beden için geldi, radyo beden için geldi, reklamlar beden için geldi, kız beden için geldi, oğlan romantik bir bakış açısıyla, o da beden için geldi. Evrende okur yazarlık ve bilgi içeren her ne varsa ruh için gelmemiştir. Hepsi beden içindir. İrfandan başka ruhunuz için geldiğini düşündüğünüz bir şey söyleyin bana. İrfan sadece ruh içindir. Bedenle hiçbir ilgisi yoktur. Diyor ki, insan bedeni insanlık ruhuyla yücelir. Yani insan bedeni değersizdir, insan bedeni hiç önemli değildir, toprağın altına giden bir pislik parçasıdır diyor Sa'di. Eğer insan bedenini yüce görüyorsanız, o insanlık ruhu sayesinde, insanlığın tini sayesinde yücedir. İnsanlık alameti sadece o güzel giysi değildir. Eğer insan göz, ağız, kulak ve burundan ibaretse o zaman duvardaki resimle insan arasında ne fark kalır? Bilmiyorum. Bakış açısının ne olduğunu çok net açıklıyor. Şimdi güzel kısım geliyor. Yeme, uyuma, öfke ve şehvet, kargaşa, cehalet ve karanlık, hayvanın insanlık aleminden haberi yoktur. Dünyadaki 7 milyar insanın hepsini bir kalemde siliyor. Diyor ki, bu 7 milyar insanın hepsi hayvan ama kendilerini insan sanıyorlar. Neden? Çünkü onlarda yemek yeme var. Yemek yiyor musun? O zaman hayvansın. Uyku var. Uyuyor musun? O zaman hayvansın. Öfke var. Hayvansın. Şehvet var. Hayvansın. Kargaşa, şuayb var. Hayvansın. Cehalet ve karanlık var. Hayvansın. Hayvanın insanlık aleminden haberi yoktur. İnsanlığı anlamaz. Sen hakikatte insan ol, yoksa kuş da insan lisanıyla aynı sözleri tekrar eder. Senin zirven papağan olmaktır, kelimeleri ezberler ve tekrar edersin. Mesela Hüseyin'in bilgisayarı Mevlana ile dolu ama Hüseyin'in bilgisayarı asla Mevlana'yı anlayacak bilince sahip olmayacak. Şimdi diyelim ki bir vaiz, bir zahit, Bay Raifi Pur, bir vaiz, bir zahit birkaç kelime ezberlemiş ve bunları söylüyor. O da tıpkı bu bilgisayar gibi. İfade edecek hiçbir şeyi yok. Bir kişi Mevlana'nın birkaç beyitini ezberlemiş ve kendi kendine kafa sallayarak okuyor. İrfan görülecek bir şeydir. Kargaşa ve gevezelik değildir. Duyulacak bir şey değildir. Hakikatte insan ol. Şimdi diyor ki, Eğer bu yırtıcı tabiat özünden ölürse, insanlık ruhunda ebediyen yaşarsın. Diyor ki, bu yırtıcı doğa, bu yeme, uyuma ve sahip olduğun benzeri şeyler, eğer bunu eline alıp boğabilirsen, ezebilirsen, o zaman insanlık ruhunda ebediyen yaşarsın, diyor Saadi. Bu sözlerin üstadı, herhangi bir yerin cuma imamı veya bir bölgenin rahibi veya bir eyaletin hahamı değil. Bu Saadi, dinleyin bu Saadi, Saadi, insan öyle bir yere ulaşır ki Tanrı'dan başkasını görmez. Yani bu, Tanrı'nın görülebilir olduğu anlamına gelir. Resmen Tanrı'nın görülebileceğini söylüyor. Hangi gözle? Kafandaki gözle göremezsin çünkü zaman ve mekanın dört boyutunun dışındaki hiçbir şeyi göremezsin. Bu, duyamadığın bir karıncanın sesi gibidir. Kulağının frekansı sadece belirli frekanslara kadar duyar. Bir karıncanın sesini duyamazsın. Duysaydın ölürdün. Onu bir cihazla duyman gerekirdi. Diyor ki, insan öyle bir yere ulaşır ki Tanrı'dan başkasını görmez. Bak insanlık makamı ne derecededir. Gör insan nereye gidiyor. Kuşun uçuşunu gördün. Şehvetin bağlarından kurtul ki insanlığın uçuşunu göresin. Burada laf sokuyor, gülüyor. Sana ve bana gülüyor. Kuşun uçuşunu gördün. Şehvetin bağlarından kurtul ki insanlığın uçuşunu göresin. İrfana gel de gör ne göreceğini. Sen hiçbir şey görmemişsin. Sana nasihat vermek için erdemimi söylemedim. Ne güzel bir dize bu. Sadi, benim programın başında iki bölüm önce söylediğim şeyi tam olarak doğruluyor. Ben kendimden bir şey söylemedim. Büyük arifler ne söylediyse size bir papağan gibi tekrar ediyorum. Bu tam olarak Bay Sadi'nin Hüseyin'in cümlesine yaptığı vurgu ve doğrulamadır. Diyor ki, sana nasihat vermek için erdemimi söylemedim. Sanma ki sana bir bilgi anlatmaya geldim ya da sana kendimden bir şey söylemek istiyorum. Bir insandan duydum insanlığın beyanını. Diyor ki, ben de bunu duydum, bir insandan duydum ve bir insandan bahsediyorum. İnsanı Kamil'den bahsediyor. Diyor ki, efendim ben Adem'den, insanı Kamil'den duydum. İnsanın Tanrı'dan başka bir şey görmediği bir yere ulaştığını, bu bakış açısını güzelce tekrar ediyor. Peki bu üç beyti ifadenin irfana yardımcı olup olmadığı, dilin irfana yardımcı olup olmadığı bakış açısını tanımlamak istiyoruz. Kitaplar, hatipler veya falanca vaazlar, vaizler, zahitler irfana yardımcı olur mu? Gördüğünüz gibi olmuyorlar. Bunların hiçbiri irfana yardımcı olmaz. İrfanın çok derin özellikleri vardır. Bugün ruh hakkındaki beyti açıklamak istiyordum. Bilmiyorum hakkında konuşma fırsatım olacak mı, olmayacak mı? Ama bu ifade, kitaplar, vaazlar ve dil meselesinin başını ve sonunu bağlamamız gerektiğinden size, dinleyiciye soracağım çok basit bir soruyla konuyu Bay Mevlana'nın okyanusunun derinliklerine 1-2-3 santimetre götüreceğim. Bakın, 2 santimetre aşağı iniyorum. Unutmayın, nefesinizin kesileceği bir yere gitmiyorum. Sizi hala başınızı kaldırıp nefes alabileceğiniz bir yere götürüyorum. Ne zaman istersen sevgili dinleyici, başını okyanustan çıkarıp bir nefes alabilirsin. Benim için hiç sorun değil. Ben de bu 2 santimetrede seni göreceğim. Ben de senin gibi başımı aşağı yukarı hareket ettireceğim. Korkma, hepimiz birbirimize benziyoruz. Bakış açısında benziyoruz. Fazla düşünme. Ben de senin gibiyim. Ne zaman kafan sorun yaşarsa suyun altından çıkar. Çok dikkatli dinleyin. Dedi ki, din irfanın bakış açısından farklı bir hikayedir. Dinin ne olduğunu anlamanız için küçük bir açıklama yapmalıyım. İlk olarak din doğan ve önce su nedir? Bu masa nedir diye soran şu küçük çocuk gibidir. Din budur. Din bir keçi yavrusu, bir kuzu yavrusu, bir zürafa yavrusudur. Doğar doğmaz hemen ayağa kalkar. Din budur. Bir zürafa yavrusu siz ona yardım etmeden, bir rehberi olmadan, bir düşüncesi olmadan, bu anlamadan irfandır. Annesinin karnından düşer düşmez ayağa kalkar. 2-3 saniye sürer ama kalkar. İyi otla kötü ot arasındaki farkı bilir. Yani bu otun mesela zehirli olduğunu anlar. önüne bir parça tezek koyun, bir tabak korme sabzi, İran yemeği ve biraz ot koyun, ota doğru gidecektir. Bunu anlar, çok basit. İnsan olgunluğa, fiziksel olgunluğa ulaştığında manevi olgunluğa da ulaşır. Yani onun için sorular ortaya çıkar ve bu soruların cevaplanması gerekir. Şimdi Hüseyin'in bu programın dinleyicisi olan size sorusu şu. Lütfen bugünden gelecek pazartesiye kadar sorduğum bu soruyu alın, gidin, tüm dini rehberlerinize sorun. Hangi dinden olursanız olun. Hangi dinden olduğunuzun bir önemi yok, gidin ve sorun. Deyin ki, Hüseyin'i bir soru sordu, cevaplayabilir misiniz? O zaman anlayacaksınız ki bu sorunun cevabını duymak için restart'a geri dönmelisiniz. Yani bakın ne kadar net konuşuyorum. Şimdi öyle bir soru soruyorum ki, gidin kime isterseniz sorun, dünyadaki herhangi birine nerede olurlarsa olsunlar. Nerede olduğunuz umurumda değil. Hiçbir dindar bu soruyu size cevaplayamaz ve hiçbir bilim adamı da cevaplayamaz. Cevabı duymak için Restart programına geri dönmelisiniz veya Arif'i mistik bilmeniz gerekir. Yani bu sorunun cevabını zaten bilenler Arif'i bilirler ve soru çok net. Diyoruz ki, Peygamber Muhammed, Peygamber İsa, Peygamber Musa, dinlerde söylediğiniz gibi dini onlar getirdi. Tamam, bu Bay Muhammed bin Abdullah, İslam dininden önce, İslam ki Muhammed'e ait değildir, İslam dini kadimdir, Kur'an'ın kendi içinde yazar, İbrahim Müslümandı. İbrahim bir Müslümandı, İslam mistik bakış açısının ince bir özelliğidir, yani bir hareketin temeli. Size İslam'ı daha sonra anlatacağım. İslam 1400 yıl öncesinden gelmiyor. Siz neden bahsediyorsunuz? Bu programdaki sorumuz çok net. Diyoruz ki Bay İsa 33 yaşında geldi ve bu kadar büyük bir hareket yaptı. Kabul. Bay İsa'nın dini neydi? İsa Katolik miydi? Ortodoks mu? Protestan mı? Protestanlık İsa gittikten sonra geldi, Katoliklik ondan sonra geldi. Muhammed Şii miydi, Sünni miydi? Şii ve Sünni Muhammed'den sonra yaratıldı. Muhammed bin Abdullah, siz kendiniz İslam'da dersiniz ki Hira mağarasındaydı ve oradan UFO veya Cebrail adında bir varlık belirdi ve oku dedi. Benim size sorum şu, Muhammed bin Abdullah'ın Cebrail'i görmeden önce bir dini vardı. Bu adam Cebrail'in geldiği makama nasıl ulaştı? Muhammed'in dini neydi? Namaz, oruç, humus ve zekat. Oruç hicretin ikinci yılında geldi. Yani bunların hepsi Muhammed Cebrail'i gördükten sonra geldi. Yani Muhammed iki bölüme ayrılır. İran'daki insanların %90'ı Müslüman olduğu için açıklamaya İslam ile başlayacağım. Kutsal Peygamber Muhammed bin Abdullah, barış onun üzerine olsun, iki bölüme ayrılır. Cebrail'i görmeden önceki Muhammed ve Cebrail'i gördükten sonraki Muhammed. Bütün Sünni ve Şii insanlar ve bu 70-80 Şii ve Sünni dini mezhep, hepsi Muhammed Cebrail'i gördükten sonraki dönemi anlatır sevgili dinleyici. Her Sünni ve Şii din adamı Muhammed Cebrail'i gördükten sonra ne olduğunu anlatır. Der ki namaz kıl, oruç tut, humus ver, şöyle şöyle yap. Bunların hepsi Cebrail'i gördükten sonradır. Neden bu Şii ve Sünni ulema Cebrail öncesi dönemi açıklamıyor? Mevlana'nın, Saadi'nin ve Hafız'ın söylediği budur. Derler ki Muhammed bin Abdullah Cebrail'i görmeden önce bir şey yapmış olmalı ki Cebrail'i görmüş, Tanrı ile bağlantı kurmuş. Yani Cebrail yüce Tanrı'dan gelmeden önce Muhammed Cebrail'in geleceği makama ulaşmak için bazı şeyler yaptı. Cebrail geldikten sonra Muhammed'e dedi ki insanlara namaz kılmalarını da söyle. Tüm İslam dini Cebrail sonrası dönemi açıklar. 72 milletin savaşı dedikleri budur. Hafız, Muhammed'in Cebrail'i görmeden önceki dinini açıklar. Mevlana, Muhammed'in Cebrail'i görmeden önceki dinini açıklar. Hiçbir Şii veya Sünni din adamı size cevap veremez. Muhammed Cebrail'i görmeden önce o dağda ne yapıyordu? Kim ona git o dağa otur dedi? Cebrail'i göreceği makama ulaşmak için ne yaptı? Bütün mesele senin ve benim Cebrail'i görebileceğimiz bir makama ulaşmamız. Cebrail'in ondan sonra ne söylediği o kadar da önemli değil. Yani İslam dini iki dine ayrılır. Mevlana, Attar, Saadi, Sagir İsfahani, Hacı-i Kirmani, Şah Nimetullah Veli ve Hafız'ın dini ve dünyanın geri kalan Müslümanlarının dini ve dünyanın geri kalan Müslümanlarının dini Cebrail'i gördükten sonra başlar. Yani evet, namaz 17 rekattır, bu şekilde kılmalısın. Sabah namazı 2 rekattır. Bunlar Cebrail geldikten sonra Muhammed'e söylendi ve Muhammed bir megafon veya hoparlör gibi davrandı ve bunu yayınladı. Ama kimse sormuyor, Muhammed bu makama nasıl ulaştı? Hafız'ın size göstermek istediği önemli soru budur. Hafız size dinlediğinizde Cebrail'in indiği bir dini tanımlamak istiyor. İnsan öyle bir yere ulaşır ki Tanrı'dan başkasını görmez. Hafız Mevlana ve Attar'ın formülü size nasıl eğilip büküleceğinizi değil, Cebrail'i görmeyi öğretir. Şimdi gelecek hafta ruh hakkında konuşmak istediğim için, Mevlana'nın ruhu hakkında konuşmak istediğim için size aklınızı başınızdan alacak birkaç beyit okuyacağım. Mevlana'nın şeriat hakkında ne söylediğini göreceksiniz. Mevlana, büyük Mevlana, Tanrım, tarih boyunca gelmiş geçmiş tüm din adamları, bırakın Mevlana'nın kendisini, onun koyununun sol serçe parmağının tırnağı bile etmezler. Bunu kendileri de biliyorlar. Allame Caferi'nin adı Mevlana'nın yanında anıldığında konuşurken titrer. Molla Sadra, sizin dini çevrenizde gördüğünüz bu büyük insanlar Mevlana adı, Attar adı geçtiğinde kim konuşmaya cüret edebilir? Ağızlar kapanır. Bu Cibuti'nin İran ve Amerika hakkında konuşması gibi bir şey. Cibuti'ye gülersiniz değil mi? Biz de meseleye böyle bakıyoruz. Tamam, Hristiyanlığa geçelim. Hristiyanlık da iki bölüme ayrılır. İsa'nın güce kavuştuğu zaman, yani İsa'nın Cebrail'in gelmesini sağlayan şeyler yaptığı zaman, sonra şeytanın onu yoldan çıkarmak için geldiği zaman, İncil'i okuyun, söylediğim her şeyi tamamen anlayacaksınız. Yani İsa da iki bölüme ayrılır. Peygamberlik öncesi İsa ve peygamberlik sonrası İsa. Şimdi işin ilginç yanı, ne Muhammed'in kendisi Kur'an kitabını sunmuştur, ne de İsa bir kitap sunmuştur. Onların havarileri yazmıştır. Bunlar kendi başlarına konuşmamız gereken önemli tartışmalardır. Çünkü Muhammed, ben Kur'an'ım der, sunduğum kitap değil. İsa da aynı şeyi söyler. Çok dikkatli dinleyin. İkisi de ve 124 bin peygamberin birçoğu tek bir cümle söyledi. Tanrı'ya giden yollar sadece bizden geçer. Şah Nimetullah Veli de bunu bir şekilde söyler. İsa der ki, Tanrı'ya giden yol sadece benden geçmelisiniz. Çok dikkatli dinleyin. Yani İsa iki bölüme ayrılır. Musa da aynı. Yani Hristiyan dini İsa öldükten veya Hristiyan tabiriyle göğe yükseldikten sonra, İslami tabirle örneğin yükselir. Fark etmez. İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra Hristiyan dini oluşur. Ondan önce İsa şeytanın geldiği, Cebrail'in geldiği makama nasıl ulaştı? Musa'ya gidiyoruz, aynı hikayeyi görüyoruz. Musa peygamberlikten önce 40 yaşında bir adamı öldürdü ve kaçtı, tarihte meşhurdur. Musa hangi makama ulaşıyor da Tur Dağı'na gidiyor ve ağaç onunla konuşuyor, diyor ki ben senin tanrınım. Buna din diyorlar. Yani din demek, bir görev için görevlendirilmelisin, Cebrail'in sana inmesi için İrfan ve tasavvuftan bir şeyler anlamalısın demektir. Buna din denir. Musa Tur Dağı'na gidip Tanrı'yı gördükten sonra ondan sonra geldi ve yasalar getirdi. Yani on emir, bahsettiğiniz her şey. Yani dünyadaki tüm Yahudiler size Bay Musa'nın Tanrı'yı görmesinden sonraki bir zamanı açıklıyor. Hüseyin'in sorusu, bu büyük arifler yeni bir din mi ortaya koydular? Hayır. Onların sorusu şu: Musa nasıl Musa olduğu makama ulaştı ve sonra bir rehber olarak seçildi ve sonra Tanrı ona git halkıma yardım et dedi. Gerçek dinin yolu, sevgili dinleyici, benim size büyük irfan kitapları adına söylediğim yoldur. Benim kendimin bu sözler için okur yazarlığı yok ama çok güzel açıkladım. Gelecek haftaya kadar bu soruyu düşünmelisiniz. Sorun, Muhammed, Cebrail'in ona inmesi için, Muhammed olmak için ne yaptı? Musa ne yaptı? Zerdüşt ne yaptı? Dinlere gidin, göreceksiniz ki tüm dinler iki bölüme ayrılır. Tanrı'nın onunla ilk temas kurduğu bölüm ve ikinci bölüm, onun Tanrı adına sözler söylediği bölüm. Size açıkladıkları din, onun Tanrı'yı gördükten sonraki halidir. Ben Obama'yı görmek istiyorum. Obama'yı görmek için ne yapmalıyım? Ben Obama'yı gördükten sonra Obama git radyoda şunu söyle der. Bu Obama'dan sonraki din olur. Obama izim olur. Ama asıl din benim ne yapmam gerektiğidir. 300-400 kongre üyesi var. Ne yapmalıyım? Yani soru şu. Gelecek haftaya kadar vaktiniz var. Muhammed, Cebrail'in kendisine inmesi için ne yaptı? Cebrail'i gördükten sonra ne yaptığı değil. Bu binlerce yıl boyunca ariflerin yolu bu dindir. Sizi büyük bir makama getirecek bir dindir. Sonradan şeriat ve tarikat diye bölünüp farklı tartışmalara yol açan bir din değil. Bu soruyu gelecek haftaya kadar saklayacağım. Size veda ediyorum. Gelecek hafta sanırım ruh ve can hakkında konuşabilir ve size bu büyük şahsiyetlerin dinini ve bakış açısını anlatabiliriz. Restart'ı unutmayın. En baştan başlıyoruz demektir.